Ayrım 21, sayfa 256. Vezir son anda kadını saçlarından yakalayarak başını uzakta tutmayı başardı. Rejenerinin dişleri vezirin midesine 3 santim uzaklıkta takılıp kaldı. Aksi halde bu dişlerin giysilerini de etini de parçalaması işten bile değildi. İki eliyle birden saçlarından sımsıkı kavradığı rejenerinin başını kendisine uzaklaştırmaya çalışan vezirin kolları titriyordu. Ama delicesine gücü ve kanına dolan adrenalin dayanmasını sağlıyordu. Deli kadın birden silkinip saldırdı. Vezirin kollarını itti ve onu ısırdı. Vezir havacısı çıktığı kadar bağırdı ama bu acıdan değil, anlık korkunun etkisiyle atılmış bir çığlıktı. Aynı anda kendini toparlayarak kadının saçlarına daha da kuvvetli asıldı ve kadını üzerinden biraz uzaklaştırdı. Zaten onun ihtiyacı olan da buydu. Tüm gücünü toplayıp dizlerini kendine çekti ve kadının göğsüne tekmeyi indirdi. Bacaksız kadın merdivenden aşağı yuvarlandı ve zemine birikmiş buhar tüten sıvı nitrojenin içine düştü. Vücudunun büyük bir kısmı hemen dona kalmasına rağmen hala dişlerini gıcırdatıyor, veziri arıyordu. Vezir ayağa kalktı, tabancasını aldı ve kadına yöneltti. Üzgünüm dedi. Aslında bunu hak etmiyorsun. Bir kez ateş etmişse kadının kafatasının dağılmasına yetti. Sıvı nitrojenin içine dağılan beynin parçaları anında dondu ve içkiye konulmuş buz parçaları gibi yüzmeye başladı. Üç kez daha ateş etti ve diğer üç insan deneyinin de işini bitirdi. Sonra likit nitrojen merdivenlerde yükselmeye başladığında laboratuvardan çıktı ve manifold beta'nın bilinmeyen derinliklerine doğru ilerlemeye başladı. Uzakta çığlıklar duyuluyordu ve de silah sesleri. Tesisin neresinde olduğunu bilmiyordu. Zaten bilmesine de olanak yoktu. Hemen ileride ikili bir kapının iki camından sızan ışık koridoru aydınlatıyordu. Nereye gitmesi gerektiğini bilemediği için doğruca ışıklı kapıya gitti. Daha fazla rejenere ile karşılaşmamayı ya da genginin tuzağına düşmemeyi diliyordu. Silahını hazırladı, son jarjörünü taktı, kapıyı itti ve şaşkınlıktan kala kaldı. Küçük laboratuvarın tam ortasında masaya beta testinde görmeyi bekleyebileceği belki de son insan bağlanmıştı. Masadaki gözünü açarak ona baktı ve vezir dedi, hemen kaybol buradan. Seni almadan olmaz fil diye bağıran vezir bıçağını çıkardı ve kayışları kesmeye başladı. Başını kapıyı çeviren fil birden gözleri büyüdü. Anlamıyorsun, vezir dikkat. Vezir birden hızla dönerek tabancasının emniyetini açtı. Anlık bir yerli ateş ile rejenerinin göğsü kalbura döndü. Kurşunların darbesiyle yere savruldu ama sanki yalnızca sendelemişçesine hemen yeniden doğruldu. Vezir dikkatle nişan alarak kafasına ve beynine ateş etti. Bu kez kafasına isabet eden üç kurşun onu tamamen bitirdi. Fil dişlerini gıcırdatarak buna zaman yok vezir dedi. Vezir onu duymazdan gelerek fil diğer kolunu bağlayan kayışı da kesti. Ancak bacağındaki bağları kesmeye fırsat bulamadan arkasına aldığı bir darbeyle yere sarıldı. Bu kez bir kadın rejenine üzerine atlamaya fırsat bulamadan vezir ayağa kalkmayı başardı. Ateş etti ve kadının bacaklarına isabet ettirdi. Ama bu kadını engellemedi. Vezir silahını bırakıp iki eliyle birden kadının kendisini yaralamadan önce kollarını yakalamak için uzandı. Kadın iki kolunun arkaya çevrilmesine fazla tepki göstermedi ama bu arada vezirin yüzünü dişlemeye çalıştı. Tekrar tekrar saldırdı. Burnunu hedef almıştı. Vezir kadının geriye büktüğü kollarının kaslarından fiziksel olarak mümkün olabileceğinden de fazla gevşediğini hissediyordu. Bu gidişle er geç dişleri yüzüne ulaşacaktı ama kollarını bırakamazdı. Normalde bir kafa darbesi bu savaşı bitirmeye yeterli olurdu ama böyle bir durumda bu yaratık ancak sendeleyerek öfkesiyle katlanacaktı. Vezir kadının kan kokan soluğunun burnuna ve genzine dolduğunu hissetti ve dehşeti içinde haykırdı. O anda kadının bir anda üzerinden çekildiğini hissetti. Odanın içinde adeta uçarak tüm hızıyla karşıdaki duvara çarptı. Fil elinde sımsıkı kavradığı bıçakla aralarında duruyordu. Vezir hemen OMP silahını kaptı ve nişan aldı. Ama fil onu engelledi. Fil yana çekil. Rejeneri ayağa kalktı, sonra saldırdı. Fil de öyle. Odanın ortasında karşılaştılar. Fil kadının savurduğu yumruğu ustaca geçiştirdi ve bıçağını yukarı doğru savurdu. Bıçak kadının çenesinden girip beyninden çıktı ve kadının gıcırdattığı dişlerini birbirine kenetledi. Fil durmadı. Bıçağın sapından tutarak kadını yerden havaya kaldırdı ve yeniden hızla yere bıraktı. Ardından üzerine oturup yüzünü aynen demir tavlarcasının yumruklarıyla dövmeye başladı. Ve bunu ancak kadın bacaklarıyla onu tekmelemeye son verip hareketsiz kalınca son verdi. Vezir kala kalmıştı. Daha önce filin birebir yakın dövüşte hiçbirini öldürdüğünü görmemişti. Fil hiç düşünmediği kadar acımasızdı. Ona doğru yaklaştığı sırada fil soluk soluğa kalmıştı. Derin derin soluyordu. Elini omuzuna koyduğunda birden vezire döndü. Gözleri öfke doluydu. Vezir ondan uzaklaşma içgüdüsünü zorlukla bastırdı. Çok iyiydin fil. Fil sakinleşti. Rejenere kadına göz ucuyla baktı ve başını salladı. İyi mi? Bunun nesi iyi? Vezir filin onu görmediği ellerine bakmakta olduğunu fark etti. Fil yeniden başını salladı. Vezir onun dikkatini çekenin ne olduğunu anlamak için eğildiğinde yumruklarının kan içinde olduğunu gördü ama tek bir çizik bile yoktu. Kan, Rejenere'nin kanıydı. Vezir onun böylesine canını sıkanın ne olduğunu tam kestiremiyordu. Hepsinin eli kanlıydı. Özellikle de mecazi anlamda. Hepsi çok adam öldürmüştü. Fil ise belki hepsinden de fazla. Fil ayağa kalktı ve kapıya doğru ilerledi. Vezir son bir kez Rejenere'nin dağılmış kafasına baktı ve arkadaşının peşinden koridora çıktı. Tesisin her köşesinden çalık sesleri yankılanıyordu. 34. Tristanto Cunha. Şahın insan eliyle yapılmış mağaranın derin karanlık suyunda tek görebildiği çok uzakta bir yerlerdeki küçük ışıktı. Aynen pervanenin ışığa uçması gibi şah da körlemesine bu ışığı izledi. Aslında bunun zamanı yoktu. Işık kaybolduğunda ise durdu, suda süzüldü. Onu endişelendiren suyun kaybolması değildi aslında. Kayboluş şekliydi. Sanki altında nebadıyla ışığı gölgeleyen koskoca bir şey geçip gitmişti. Köpek balığı ve dev topot düşünceleriyle başa çıkmaya çalışarak başlangıçta ışığı gördüğü yöne doğru yüzdü. Yine durdu ama bu kez yalnızca bir dakika için. Sonra suya giderek yayılan bir basınç dalgası hissetti. Ve mağaranın yüksekliğinin ne kadar olduğunu bile kestiremeden hızla yukarı doğru yüzdü. Her neyse, böylesine bir basınç dalgası yaratan şeyle karşı karşıya gelmek istemiyordu. Dev bir nesne hemen altından paletlerini yalayarak kayıp geçti ve onu alabora etti. Suyun anaforuna kapılıp dönen şah tüm yön kavramını yitirmişti. Bir duvara çarptı. Yoksa bu tavan mıydı? Omzu çarpmanın şiddetiyle sızladı. Nesne geçtikten sonra dalgası yeniden duvardan koptu ama bu kez dalganın içinden sıvıldı. Bu her neyse çok büyük olduğu kesindi. Kaşlarını çatarak avuç içi regülatörünün bir nefes çekti. Sonra da hayatta kalmak için kendi yeteneklerine güvenirdi. Ama bu kez su altı trafiğine kurban gitmemiş olmasını, yaşamasını yalnızca şansına borçluydu. Işık yine görünüyordu. Şah yeniden karanlıkla ona doğru yüzdü. Bu büyük nesne her neyse geri dönebilirdi ya da belki onun yerini alan bir başkası vardı. Kısa bir süre sonra suyun altına monte edilmiş lambayı ve hemen onun yanında duvarda suyun dışına kadar uzanan merdiveni gördü. Paletlerini ve küçük oksijen tankını çıkartıp attı. Merdiveni tutundu ve başını suyun dışına çıkardı. Mağaraya bakınca ne kadar şanslı olduğunu anladı. İhtiyar Karn haklıydı. Burası denizaltı hangarıydı. Bir denizaltının ön gövdesinde ufak bir leke olmaktan kıl payı kurtulmuştu. Şah merdivenden yukarı çıktı, etrafına bakındı. Burada her kim varsa denizaltı ile uzaklaşmıştı. Manifold toparlanıp gidiyordu. İçgüdüleri Şah'a da hemen aynı şeyi yapmasını söylüyordu. Peridot, Manifold Gamma'nın geriye ne kaldığını görmüştü. Ridley'nin burada da sırlarının başkalarının eline geçmemesi için gereken önlemleri aldığından emindi. Ne var ki Pierce'i de yanlarına götürdüklerinden emin olana dek buradan ayrılamazdı. Gerekirse tesisteki her odayı teker teker arayacaktı. Öyle ya da böyle, bu riski göze almak zorundaydı. Şah ıslak giysilerini çıkardıktan sonra büyük metal bir kapıyı açtı ve uçak pistinin altından doğruca tesisin içine gittiğini düşündüğü uzun beton bir koridorda ilerledi. Sanki yukarıda yerli ateşi açmış bir makine tüfeğin gübültüsünden duvarlar zangırdıyordu. Hiç böyle bir şey duymamıştı. Ama içgüdüleri ona bunun tüfek sesi olduğunu söylüyordu. Sonra koridor başka bir gümbürtüyle doldu. Derin bir homurtu ve ardından bir 747'nin motorlarının zorlanmasından kaynaklı inilti. Uçak havalanıyordu. Koridorun sonundaki ikinci metal kapıya doğru koştu. Ridley, Genge ve Manifold parmakların arasından kayıp gitmişti. Metal kapıyı hışımla ve hızla çekerek açtı ve susturucu takılmış Sobmod M4 karabinası, lazer dübünü ve M203 bombalı tüfeği ateşe hazır bir halde Beta tesisinin gündüz gibi aydınlatılmış duş avlusuna çıktı. Ancak 5 rejenerinin çığlıklar atarak ana binanın ön kapısından çıkıp şehre doğru ilerlediklerini görünce hemen saklandı. Tam açığa çıkıp kapıya doğru koşmak istediği anda havan topu atışını andıran kulakları sağır eden ikinci patlama sesi duyuldu. Kendini hemen geriye atan Şah, havada ıslık çalarak ilerleyen mermilerin patlamasından yaklaşık 3 saniye sonra binlerce şarapnel parçacığın etrafında dağıldığını izledi. Tüneldeyken duyduğu gürültü de buydu. Havadan ya da denizden gelecek saldırıları, hatta roket atarlarını, saldırılarını bile önlemekte kullanılan dev metal Storm roket atarlardan geliyordu bu ses. Bunların kendisinin su tankı olduğunu düşündüğü, kulelere yerleştirmiş olduğunu fark edince öfkeli yüzünü buruşturdu. Genge olarak silah teknolojisi gereksiz strateji açısından onlardan daima bir adım öndeydi. Fırlatılan roketlerin ışıltılı izlerinin ilerlediğini ve sonra yeniden denize doğru eğilim kazandığını fark eden Şah donup kaldı. Grant. Pierce şimdilik bekleyebilirdi. Eşlik eden savaş filosundakiler hesabın dışında bırakılacak olsa bile yalnızca Grant'ta 5.000 kişi vardı. Çoğunluğun yük çıkarı elbette azınlığa yerlenmeliydi. Şah kara binasını kaldırdı, nişan aldı ve ikinci tetiğe bastı. Bomba Metal Storm roketatarı havaya uçururken kule bir ateş ve kinetik enerji yumağına dönüştü. Her atışın ardından yeniden yükleyerek ardı ardına 3 bomba daha gönderdi. Son bomba tam kalan son silahtan yeni bir yerlim ateşi başlayacağı anda isabet etti. Silahın isabet almasıyla birlikte kule devrildi. Silahtan ateşlenen binlerce mermi ana binanın dış yüzeyine çarptı ve binanın üstteki 3 katını adeta paramparça etti. Şah içinden Pierce'in de o katlarda tutulmuyor olması için dua ederek ana kapıya doğru koştu. Metal Storm'un verdiği hasarın binanın yıkılmasının neden olma olasılığı umurunda bile değildi. Karanlık koridorda iki rejenere çığlık atarak ona doğru koştularsa da yavaşlamadı. Rejenerelerin kaşlarının arasında kırmızı bir nokta belirdi ve her birine 3 kurşunluk bir atış yaptı Şah. Tam isabet. Önce akıllarını, şimdi de kafalarını kaybeden adamlar yere yığıldılar. Tesise giren Şah kendini 5 koridor, 2 asansör ve sayısız merdiven seçeneğiyle karşı karşıya buldu. Başka koşullarda hangi yolu izlemesi gerektiği konusunda belki tereddüt ederdi ama merdiveni ve oradan aşağı uzanan kan izleri sanki büyük ışıklı bir yol işareti gibiydi. Tek yön. Merdivenleri ikişer ikişer atlayarak indi. Merdiven boşluklarında oyalanmıyor, çıkış kapılarının önünden aldırmadan geçiyor, yalnızca kan izini izliyordu. Belki de bu iz onu laboratuvarlara ve bir umut Pierce'e götürecekti. Kan izi onu en alt kata, Tristan da Cunha'nın yüzeyinden alt kat aşağı kadar sürükledi. Tüm dünyanın gözlerinden uzak gizli bir noktaydı burası. Karşısına çıkan kapıyı itekleyerek açtı. İçeride onu öfkeli çığlıklar, kadın ve erkek feryatlarının birbirine girdiği bir kakofoni karşıladı. Bu homurtular, tiz haykırışlar ve kırılan eşyalar gürültüsü eşlik ediyordu. Ağır ağır gürültünün kaynağına doğru ilerledi. Sonunda sağlam kanlı büyük iki kanatlı bir metal kapıya ulaştı. Kolunu kullanarak kapının üstündeki küçük kare pencerenin camına yapışmış kan plazmasından içeriye görebileceği kadar bir yere sildi. Kapının öte tarafında alana baktı. Burası aynen videoda izledikleri yakılıp yıkılan gamma tesisi gibi deneklerin kilit altına tutulduğu, hücrelerin bulunduğu bir tutuk eviydi. Rejenereler burada saklanıyordu. Ve burada iki yandaki yaklaşık 50 kapının hepsi de sonuna kadar açıktı. Ama burası onu bir bütün olarak pek o kadar ilgilendirmiyordu. Yalnızca sol taraftaki hücrelerden birinin kapısının önünde hareket vardı. Üç rejenere görünmeyen bir şey için birbirlerine vuruyor, birbirlerinin etlerini koparıyor, birbirlerini ısırıyor, kıyasıya dövüşüyorlardı. Başlangıçta bunun bir insan kurbanı olduğunu düşündü ama sonra rejenerelerden biri yatay olarak hücreden dışarı savruldu. Her kimse ya da her neyse geri planda kim varsa ona karşı savaşıyordu. Bu nasıl olabilirdi? Şah'ın hiçbir fikri yoktu. Tam o anda ikinci bir rejenere de odadan dışarı uçarak kapıya çarptı. Dağılan yüzü cam pencereye yapıştı. Şah bunu yapanın insan olamayacağını düşündü. En azından artık değildi. Şah fırlatılan rejenerelerin yeni bir hamleyle karşılaştıklarını gördü. O anda dışarı yeşil, ele benzeyen bir şey uzandı. Birinin boynuna sarıldığı gibi kafasını koparıyordu. İkinciliği yakaladığı gibi havada çevirdi ve duvara savurdu. Üçüncüsü de kafasını aldığı darbenin çatırtısından ardından yere serildi. Tanrım, Şah bunları yapan yaratığı görünce ister istemez haykırdı. Hiç kuşkusuz bu yaratık da bir zamanlar insandı. İki ayağı üzerinde duruyordu, iki kolu, parmakları ve saçları vardı. Ama sarı patlak yılan gözleri, yeşil pullu derisi, keskin dişleri ve uzun pençeleriyle insandan çok canavara benziyordu. Bu rejenerelerden biri değildi, başka bir şey. Yeni bir şey. Yeşil yaratık birkaç kez ayağıyla yere düşen rejenerelerin başlarına basarak onları ezip fısık ezmesine dönüştürmüştü. Sonra o anda ayağa kalkmaya çalışan sonuncuya döndü. Şah yaratığın rejeneler gibi çılgınca aşırı bir öfkeyle hareket etmediğini fark etti. Kontrolsüz bir gaddarlıkla öldürmüyordu, bilinçli öldürüyordu, akıllıydı. Yaratık birden ani bir hamleyle rejenerinin boğazını kopardı. Saçlarından tutarak kafasını geriye çekti. Rejenerinin kasları kopar, boynundaki sinirler dağılırken boyun kemiği kırıldı ve kanlar fışkırmaya başladı. Ve ardından beden yere yığıldı, o da artık diğerleri gibi cansızdı. Yaratık daha sonra yalpalamaya başladı. Bir dizin üzerine yığıldı ve tenindeki sayısız kırmızı yara ve diş izi iyileşmeye başladı. Şah başka birini daha öldürmeden bu yaratığı temizlemek için bunun bir şans olabileceğini görüyordu. Bunun diğer rejenelerden çok daha tehlikeli olduğu açıktı. Sessizce kapıdan içeri girdi ve arkasından yaratığa yaklaştı. Bu arada kendi kendine kafasını ateş etmenin bu yaratığı öldürmeye yeterli olup olmayacağını soruyordu. Bir an sonra yaratık yere yığılarak acılar içinde kıvranmaya başladı. Eli muşambanın üzerine gezindi. Kanla yere bir daire çizdi. Ardından da bunu kesen iki paralel çizgi çizdi. Şah nişan alırken yaratık çizmeye bıraktı. Bir şekilde onun varlığını hissetmiş olmalıydı. Şah tetiğe basmadı. Onun kendisine saldırmak niyetinde olmadığını anlamıştı. Acaba ölüyor muydu? Yaratık zorlukla ona doğru döndüğünde Şah onun yılan gözlerindeki derin acıyı fark etti. Yaratık tehlikeli değildi. Şah'a bakarken gözleri sulandı ve hüzünle doldu. Böylece son enerjisini tüketmişti. Gözlerini kapattı ama son anda iki kelime söylemeyi başardı. Agustine Gallo. Ardından kendinden geçti. Şah bu adı tanımamıştı ama bu ses 45 kaliberlik bir kurşun gibi onu tam kalbinden vurmuştu. Aman Tanrım, George.